Ayrım 17.
Süreyya Paris'teyken İstanbul'da nihayet bir galeriye kavuşmuştu. Maya Galerisi'ni Adalet Cincoz, Avrupa'daki galerileri aratmayan bir işletmecilik zihniyetiyle yönetiyordu. Maya'nın Sabahattin Eyüboğlu gibi sanat danışmanları vardı. O güne kadar İstanbul'da ressamlar işlerini genellikle Fransız konsoloshanesinin salonunda sergilerlerdi. Ülkenin tek özel galerisi Ankara'daki Helikon Galerisi'ydi. Hüreyya'nın Paris sergisi Türk basınında da yer alınca Adalet Cincoz, Hüreyya'yı sonbaharda Maya'da sergi açmaya davet etti. Bahri Nisa ile Aliye de sergisini bu galeride tekrarlaması için ısrar ediyorlardı. Hüreyya, Fransız basınında hakkında çıkan olumlu eleştirileri ve yapıtlarının fotoğraflarını Maya'ya yolladı. Sonbahar sezonunu sizinle açalım diye ısrar ediyordu Adalet Cincoz. Hüreyya, Paris'teki sergide satılan yapıtların yerine yenilerini koymak düşüncesindeydi. Ayrıca Jacques'a, Anadolu'dan yansıyan mistik hava Parislileri büyüledi Freya, ama Türklere değişik şeyler götürmen lazım demişti. Deliler gibi sabah akşam çalışmaya başlamıştı yine. Üstelik yorgunluktan tükendiğinde yatağına da atamıyordu kendini eskisi gibi. Şimdi artık meşhurdu. Yeni sergileri, galerileri, müzeleri sürekli gezmek, değişik yaklaşımları yakından görmek, yenilikleri izlemek zorundaydı. Galerilerde rastladığı çoğu sanatçı tarafından tanınıyordu. Bakımlı ve iyi giyimli olmaya da mecburdu. Freya, iyileştin iyileşmesine ama kendini bu kadar yorarsan hastalığın yükselebilir. Yara her an açılabilir diyordu doktoru. Doktor Tibaux ile çarşamba akşamları birlikte konsere gidiyorlardı. Konserden sonra hafif bir şeyler atıştırıp ayrılıyorlardı. Jacques Lassen ise çok yakından takip ediyordu çalışmalarını. Sık sık atölyeye geliyor, akşam saatlerinde Freya'yı alıp yeni açılan resim ve heykel sergilerine götürüyordu. Ara sıra da seramikçiler ve heykeltıraşlarla işbirliği yapan mimarların binalarını görmek için turluyorlardı Paris'in içinde. Miro'nun seramikçi Artigas'la işbirliği yaptığı ünlü sergi, seramik ve çok şeyin, hatta her şeyin yapılabileceğini sermişti gözler önüne. Avrupa'nın fuarlar yoluyla tanıştığı doğu seramiklerinin sırları sanatçılar tarafından incelenmiş ve meraklıları uygulamalara çoktan geçmişlerdi. Seramik teknolojisi hızla gelişmeye başlamıştı. Seramik üstüne yayınlar da öyle. 1886 yılında Gauguin'in bir çömlekçinin atölyesindeki kullanarak yaptığı heykellerin yadırganmış ve itilmiş olmasının üstünden çok sular akmıştı. Gauguin'in yapıtlarındaki derinliğin değeri zamanın sanatçıları ve sanatseverleri tarafından anlaşılmaktaydı artık. Miro'dan sonra Picasso'nun da Madaura atölyelerinde ürettiği işler seramik alanında bir devrimdi başlı başına. Avrupa seramiği sevmiş ve onu da bir sanat dalı olarak kabul etmişti. Freya bir kurt gibi koklaya koklaya iz sürüyor, seramiğin serüvenini yakından takip ediyordu. Yol göstericisi Lassen'di. Ama en yakını her gün görmese bile mutlaka telefonda uzun uzun konuştuğu, içini döktüğü Şevki Bey'di Freya'nın. Şevki Bey kendini hangi konuma koyarsa koysun, Freya onu bir babaya beslenebilecek sevgi ve saygıyla seviyor, aynı zamanda çok yakın arkadaşıymış gibi de duygularını, sevinçlerini, korkularını hep onunla paylaşıyordu. Otelinden çıkıp Şevki Bey'in tuttuğu küçük daireye yerleşmişti. Parası ödenmiş apartmanda fırın onu bekliyorken fırından uzakta kalamamıştı. Böylece gece yarılarına kadar çalışabilme fırsatı doğmuştu ona. Bu eve taşınmasının bir nedeni de şeytandı. Küçük bahçeye açılan balkondan dışarı çıkabiliyor, işini görüp evi etrafından dolanarak kapıya gelip havlıyordu. Her Allah'ın sabahı erkenden üstüne bir şey geçirip şeytanı sokağa çıkartmaktan kurtulmuştu. Evinin her köşesine yeni bebeğin resimlerini yerleştirmişti. Hemen hemen her hafta bir başka resmini yolluyorlardı İstanbul'dan. Zara gerçekten de gün geçtikçe daha çok benziyordu Freya'ya. O da çamurlarından ve malzemelerinden artırdığı parayla sürekli bebek eşyaları alıyordu. Paris'e gelip gidenler İstanbul'a yollamaya çalışıyordu aldıklarını. Ve Mevlevi dervişini daha pişmeye koymak üzereydi gece yarısına doğru telefon çaldığında. İşini yarıda bırakmak istemediği için aldırmadı telefonu. Arayan bir daha arar diye düşündü ama telefon susmuyordu. Söylene söylene gitti açtı. Önce anlayamadı karşı hattaki adamın sözlerini. Tekrar sordu. Neden bahsediyorsunuz kuzum? Kim ölmüş? Mevlevi derviş elinden düştü. Bir an sonra kendi de yanına çöktü dervişin. Aynı onun gibi kolu kanadı kırık kala kaldı yerde. Şevki Bey'in ölümü hiç kimsenin kaybına benzemiyordu. Kendini koşulsuz seven ve karşılıksız veren dostu, babası, ağabeyi, aşığı, arkadaşı yoktu artık. Hamisi yoktu. Şımarabileceği, omzunda ağlayabileceği, sonsuza kadar güvenebileceği tek dostu yoktu. Freya tüm acısının yanı sıra otel odasında yatan bir cesetle baş başa kalmıştı. Kimin yanında öldüyse o kaldırsın cenazeyi diye haber yollatmıştı karısı. Kim bilir ne zannediyordu aralarındaki ilişkiyi. Cenazenin İstanbul'a yollanabilmesi için gerekli bir işi tamamlayıp sevgili dostunu yolcu ettikten sonra evine geldi. Şeytan masum gözlerini yerden kaldırıp yüzüne dikti ve uzun uzun baktı Freya'ya. Gel buraya dedi Freya. Köpek yattığı yerden kalktı, tembel tembel yürüdü sahibesine. Şeytan, burada yaşayamayız artık. Yapayalnız kaldık şeytan, yapayalnız kaldık. Paris'i tek başıma sırtlayamam. Gitme vaktimiz geldi, evimize döneceğiz. Orada yeni doğmuş bir bebeğimiz var, Sara bizi bekliyor dedi. Hayvan şaşkın şaşkın bakıyordu yüzüne. Başını şeytanın kıvırcık tüylerine gömüp hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı Freya. Ve sen dönmeye karar vermen delilikten başka bir şey değil diyordu Freya'ya. Burada müthiş bir atılım yapmak üzeresin. İlk serginle başarıya ulaştın Freya. Burada kal arkasını getir. Teknik açıdan binbir yetersizliğin elini kolunu bağlayacağı bir kente dönmek istemeni anlayamıyorum. Orada çalışabileceğin fırın bile yok demiyor muydun? Neden gidiyorsun öyleyse hem de seramik Avrupa'da bir patlama yaşarken? Picasso, Miro, Chagall seramik ateşini hazır burada tutuşturmuşlarken neden gidiyorsun? Orası benim memleketim Jacques. Çin'i geleneğinin doğduğu, yeşerdiği ülke. Hamam kubbelerinin, cami ve saray duvarlarının, çeşmelerin, türbelerin Çin'iyle kaplandığı yer. Yurduma dönüp bu geleneği yeniden yaşatmak istiyorum. Sapsız üzüm gibi ortada kalmaktan bıktım. Kendi yerime, kendi toprağıma ait olmak istiyorum. Ayrıca bir de yeni bir hayat var orada beni bekleyen. Yeni bir can, minicik bir bebek. Benim yıllardır beklediğim kızım. Hüreyya'nın sesi öylesine kesindi ki sustu Lassen. Gökyüzünde parlamakta olan yaşlı bir yıldız sanki yol gösteriyordu genç kadını. Hüreyya kendini işaret edilen istikamete doğru gitti. Uçak da yerine yırtıp elini toplamaya başladı. Ateşin kızı. Hüreyya İstanbul'a sergisinin açılmasına ancak uçakta kala dönebildi. Hava alanında onu karşılayan Kılıç Ali ile birlikte evlerine giderlerken herhalde eve gitmeden önce bebeği görmek istersin Hüreyya dedi Kılıç Ali. Annen nerede duralım mı? Ah Kılıç, beni görmek istemez miyim? İnan bana doğduğu günden beri 5 aydır başka şey düşünemiyorum dedi Freya. Ama bebeği bu yolculuk kıyafetimle kucağıma alamam. Önce eve gidelim, bir banyo yapayım, elbiselerimi değiştireyim, hediyelerimi çıkartayım valizden sonra hemen gidelim. Ön koltukta şoförün yanında oturan şeytan koltuğun üstünden atlayarak Freya'nın kucağına geldi. Hoş dedi Kılıç Ali, yerine dön bakayım, hanımın elbisesini buruşturuyorsun. Köpek dişlerini göstererek hırladı. Kusuruna bakma dedi Freya. Yolculuk yordu zavallıyı, huysuzlanıyor. Zamanla alışır sanırdı. Kılıç Ali köpeği sevmek üzere elini uzatınca yine hırladı köpek. Sus şeytan dedi Freya. Terbiyesizlik etme. Adı kendine çok uymuş dedi Kılıç Ali. Pek sevimsiz bir şey. Freya sesini çıkartmadı. Karı koca El Irak apartmanına geldiler. Freya Erenköy'deki evin eşyalarının bu apartmana taşınmasına yardımcı olmuştu ama tedavisi yüzünden içinde uzun süre yaşayamamıştı. Yine de arkadaşlarını davet edecek zamanı bulmuştu. Ahmet Emin ve Rezan Yalman, Nanaka ve Fahri Arel, Kamuran Cemal, Cimcozlar gibi yakın dostları 12 kişilik mumlu çiçekli sofralarında leziz akşam yemekleri yemişlerdi. Şimdi keyfini çıkaracaktı bu ferah güzel apartmanı. Çabucak banyosunu yaptı, üstünü değiştirdi, bebek için aldığı eşyaları bir çantaya doldurdu. Bir taksiye bineyim dedi. Ev çok yakındı ama hem heyecandan ayakları birbirine dolaşıyordu hem de yükü ağırdı. Şakir, karısı ve bebeği Emin Paşa ve Hakkiye Hanım'la birlikte oturuyorlardı. Freya annesinin kapısını çalarken yüreği ağzına gelmek üzereydi. Kapıyı evde çalışan kız açtı. Annesi kızının sesini duyunca koşarak geldi. Sımsıkı sarıldı annesine. Ne kadar çok özlemişti onu. Babam nerede diye sordu. Oturma odasında seni bekliyor. Kızını görünce güçlükle ayağa kalktı Emin Paşa. Babacığım rahatsız olmayın oturun. Koştu yanına babasına da sarıldı. Nerede o diye sordu heyecanlı. Afife onu uyutuyor. Bugün biraz huysuzluk yaptı dedi babası. Tıpkı sana benziyor Freya. Sanki senin kızın. Ama o benim kızım. Şakir kapıda belirdi. Freya sevgiyle öptü kardeşini. Şakir aferin sana. Benim bir türlü beceremediğimi sen başardın. Bu aileye bir sevinç kaynağı oldu Sara. Şu babamın haline bak gözleri pırıl pırıl bakıyor dedi Freya. Bu çocuk ne zaman uyanır? Yeni uyudu Freya abla dedi Afife. Kapının yanında durmuş. Freya'nın onu da kucaklayıp öpmesini bekliyordu. Uyutacak zamanı ne güzel seçmiş diye düşündü Freya. Tam ben çocuğu görmeye gelirken. Ne kadar uyur? Belli olmuyor 1-2 saat. Aman tanrım o kadar bekleyemem. Gelin uyurken görün dedi Afife. Afife'nin peşinden yürüdü Freya. Sizin odanızda mı yatıyor bebek? Evet bazen gece ağlıyor. Ev halkını uyandırsın istemiyorum hemen yanıma alıyorum. Çocukluğunda ümitsizce şımarık olan Aliye'nin dışında her bebek kendi odasını duymuştu Şakir Paşa ailesinde. Bir tek Aliye'ye söz geçirememişlerdi. Bağırmaya başlar, annesinin koynuna girene kadar susmazdı. Öyle garip davranışları vardı ki Aliye'nin, babası onu 5 yaşındayken bir doktora götürmüştü zekası normal, aklı tam mı diye. Aklından biraz zor olabilirdi ama zekası normaldi. Sadece aşırı hırçın bir çocuktu. Şimdi Sara da Aliye gibi annesinin yanında mı uyuyacaktı? Canı sıkıldı ama belli etmedi. Sade küçük yatağında pembe bir battaniyenin altında yatıyordu. Saçları telden alnının üstünde kıvrılmıştı. Minik yumruğu battaniyenin üzerinde duruyordu. Elini uzatıp dokunmak istedi, uyanır korkusuyla geri çekti elini. Gözleri kapalıyken kimseye benzemiyordu. Ama mis gibi bir bebek kokusu geliyordu burnuna. Sabunun talk pudrası ve masumiyetin birbirine karıştığı sadece bebeklere mahsus o koku. Freya kokuyu içine çekti. Pompon dedi yavaşça. Minik bir pompon bu. Parmakların ucuna basa basa yaklaştığı yataktan yine parmaklarının ucuna basa basa uzaklaştı. Çay servisi bitene kadar nasıl uyanırdı. O zaman görecekti yüzünü. Annesi ve babası arkası gelmeyen sorular soruyorlardı. Sergi hakkında her şeyi duymuşlardı ama bir kere de ondan dinlemek istiyorlardı. Sağlığı tamamen düzelmiş miydi? Tedavi tamamlanmış mıydı? Yoksa yine geri dönmeyi düşünüyor muydu? Kılıç Ali'yi bir yıl daha tek başına bırakması ne kadar doğru olurdu? Ne de olsa onun da bakıma, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardı. Zavallı Şevki Bey, bir otel odasında tek başına mı ölmüştü kalp krizinden? Acı çekmiş miydi? Neden ailesinden biri meşgul olmamıştı da kızların üstüne kalmıştı yurda nakledilmesi? İstanbul'daki sergi için hazır mıydı? Hüreyya'nın kulağına bir ara ince bir çocuk ağlaması çarptı, fırladı yerinden. Afife ile aynı anda kapıdan çıkmaya çalışıp çarpıştılar. Müsaade edin dedi Afife, önden koştu. Freya ağır ağır yürüdü bebeğin odasına doğru. Bebeğim, güzelim, bir tanem, uyandın mı sen? Bakalım seni görmeye gelmiş diyordu Afife'nin sesi. Freya odanın kapısında durdu. Diğerleri de bu hala yeğen karşılaşmasını kaçırmamak için peşinden gelmişlerdi. Yavaş yavaş yürüdü yatağa. Gözleri açıktı Sare'nin. Aman tanrım. Uçları aşağı doğru inen kocaman kara gözler, ortası bitişik uzun kaşlar, belirgin bir burun, ince biçimli dudaklar. Bu çocuk o kadar çok benziyordu ki Freya'ya, kesinlikle onun kızıydı. 20 yıl önce Bursa'da tahta masanın üzerinde içinden aldıkları, ona göstermeden gömdükleri minik kızıydı. Elini bebeğe doğru uzattı ve tam o anda belki de heyecandan bir öksürük takıldı boğazına. Eliyle ağzını kapayıp öksürdü. Babası, annesi, Şakir ve Atife göz kesilmiş ona bakıyorlardı. Çıt çıkmıyordu kimseden. O veremdi, öksürüyordu. Yüzüne bakanlar onun en yakınları, bebeğin başından çekilmesini istiyorlardı herhalde. Bebek önce mamasını yeseydi diyordu babası. Yer Süreyya'nın altından kayıyordu, başı dönüyordu, kulakları zonkluyordu. Şuraya yığılıp kalsa hiç anlatamayacaktı neden fenalık geçirdiğini. Hastalığının tezahürü sanacaklardı. Tanrım bana güç ver diye yalvarıyordu içinden. Bebeği kucağınıza almak istemez misiniz Süreyya abla? Başını kaldırdı. Atife Sare'yi yatağından çıkarmış onu uzatıyordu. Diğerlerinin yüzündeki endişeyi gördü. Sonra alırım Atife dedi. Babamın hakkı var. Önce mamasını yesin. Arkasını döndü, çıktı odadan. Kulaklarındaki uğultu sürüyor, ateşten bir el yüreğini sıkıştırıyordu. Banyoya girdi, kapıyı kilitledi, başını kapının arkasında asılı duran bornoza gömdü. Çocuğu kucaklayamamıştı. Sel gibi akmaya başladı gözyaşları. Freya'nın seramik fırını İstanbul'a serginin açılmasından birkaç gün önce ulaştı. Freya seramik fırınının ne işe yarayacağını gümrükçülere anlatmakta zorluk çekeceği için ekmek fırını olarak soktu gümrükten. Yemek fırınının yanına zar zor yerleştiği için adım atacak yer kalmadı mutfağında. Bakalım bana bu fırında neler pişireceksin diye dalga geçti Kılıç Ali. Sergiye katmak istediğim bir iki parça var. Önce onlar pişecek ama sergi sonrasında düşünürüz dedi Freya. 3 gün boyunca hiç uyumadan çalıştı. Kılıç Ali sabaha karşı uyanıp evin içinde dolandığında karısını elleri kolları çamur içinde yüzü harlı ateşten dolayı kızarmış fırının başında buluyordu. Freya yine hastalanacaksın. Nedir bu halin? Nefes al dinlen. Sergiden sonra diye yanıtlıyordu Freya. Sergi Ekim sonunda açıldı. Açılış muhteşem oldu. İstanbul'da yaşayan sanatçıların yanı sıra İstanbul Sosyetesi'nin tamamı ve şehirde aileyi tanıyan herkes renklendirdi açılışı. Bütün yapıtlar daha ilk gününden kapışıldı. Seramikleri kimileri beğendi, ilginç bulduğu için alırken kimileri de Freya'nın hatırı için satın aldı. Ama Paris'teki eleştirmenlerin aksine İstanbul'un sanatçı çevreleri Freya'nın 3 boyutlu çalışmayıp sadece panoların üzerine bir tuval gibi işlemesini sorguladılar. Şaşırmıştı Freya. Yüzyıllar boyu Çinlilerle yaşamış bir toplumdan beklememişti böyle bir tepkiyi. Ama o günlerde Freya da sorgulamaktaydı sanatını. Geleneksel Çin'i yine duvarlarda çağdaş yorumlarla müşlemeliydi, yoksa yaşamın içine mi taşımalıydı işlevsel olarak? Sergi bittiğine göre normal yaşamımıza dönecek miyiz, yoksa yine fırının başında sabahlamaya devam mı ateşin kızı diye sordu bir gün Kılıç Ali. Ateşin kızı mı? Sürekli ateşin önündesin. Benim işim bu. İşin değil karıcığım, hevesin bu. Seramiğe benim hevesim olarak mı bakıyorsun Kılıç? Ne yani? Para kazanmak için yapmıyorsun ya bunu. Eğlenmek, vakit geçirmek için yapıyorsun. Sergiden çok para kazandım ama. Her zaman aynı satışı bekleme dedi Kılıç Ali. Değişik bir şey diye aldılar seramikleri. Dostlar da hatırın için aldı. Hep böyle gitmez. Peki ne yapmamı istiyorsun? Bu işi bırakmamı mı? Eski sevgili evinin kadını olmanı, benimle meşgul olmanı, birlikte gezmemizi, aynı odada yatmamızı. Seramiği bırakman elbette şart değil, oyalanmak için yaparsın dedi kocası. Sergin kapandığında fırında yemek pişirmeye söz vermiştin hani? Hüreyya yanıtlamadı kocasını. Kılıç Ali'nin söylediklerinde haklı olduğunu düşünüyordu. Ama artık eski hayatına dönemezdi. Oyun masaları, gece eğlenceleri, içki sofraları ve sabun köpüğü gibi konuşmalar. Asla geri dönemezdi bunları. Dönmeyecekti. 2 gün sonra mutfağa girdi ve kocasıyla dostlarına çile sarıp sarmaladığı bir iskorpit pişirdi fırınında. Yanına karışık bir yeşil salata yaptı. Rakı sofrasının mezelerini hazırladı ve eski günlerdeki gibi mükemmel ev sahibesi rolünü oynadı baştan sona. Konukları balığı yiyebilmek için kilin küçük bir çekiçle kırılmasını şaşkınlık ve hayranlıkla seyrettiler. İskorpitin lezzetini anlata anlata bitiremediler. Kocasının ağzı kulaklarındaydı. Kadehler hep Freya'nın şerefine kalkıyordu. En iyi aşçı, en şık, en güzel sofraların mimarı ve üstelik de seramiğin kraliçesi Freya'nın şerefini. Hiçbiri bunun bir veda yemeği olduğunun farkında değildi. İstanbul'un gezen, eğlenen, oyun oynayan ve dans eden şık insanlarına verilmiş bir son yemek. Süreyya Paris'ten döndüğünden beri Kılıç Ali ile ayrı odalarda yatıyorlardı. Aslında Zeram teşhisi konduğu gün ayırmışlardı odalarını. Bunu ısrarla Süreyya istemişti. Uykularım çok kötü, ateşliyken uyuyamıyorum. Seni de rahatsız ederim Kılıç, ayrı odalarda yatalım demişti. Ama şimdi bir de köpek çıkmıştı Kılıç Ali'nin başına. Şeytan Süreyya'nın odasında kalıyor, Kılıç Ali içeri girmek istediği zaman hırlıyor, hırçınlaşıyordu. Süreyya bütün gün atölye olarak kullandığı odaya koydurduğu kocaman masanın üzerinde elleri çamur içinde çalışıp duruyordu. Akşama doğru Sare'yi görmeye annesine uğruyor, çocuğu kucağına almadan uzaktan seviyor, sonra da Maya galerisine gidiyordu. Galeri sanatçıların uğrak ve sohbet yeriydi. Galerinin üst katında oturan Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi, artık kendini yazar olarak kanıtlamış Yaşar Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aloş, Hipnot, Ressam Teoman Gelmener, Ferruh Başağ, Oktay Günday, Kuzgun Acar, Bürokrat Ressam İhsan Cemal Karaburçak gibi Maya'da sergi açan sanatçılar hemen hemen her akşam orada buluşuyor, sonra birlikte yemeğe çıkıyorlardı. Ara sıra Nurullah Ataç da geliyordu Ankara'dan. Süreyya evi bu kalabalığı kaldırabilecek kadar büyük olduğundan sık sık onları eve davet ediyordu yemek için. Kılıç Ali evine döndüğünde tanımadığı bir sürü insanı salonunda ellerinde tabaklar sağa sola çökmüş yemek yerken içki içerken buluyordu. Süreyya bana haber vermedin misafir geleceğini diyordu karısına. Önceden planlanmış değildi Kılıç. Galeriden hep birlikte çıkıp geliverdik işte. Sen de katılsana bize diyordu Süreyya. Kılıç Ali sıkılıyordu bu insanlarla. Konuşacak şey bulamıyordu. Apayrı dünyalardan bambaşka insanlardı. Konuları onu hiç ama hiç ilgilendirmiyordu. Suratını asıp odasına çekiliyordu. Çoğu akşam da zaten geç geliyordu eve. Süreyya'nın Paris'te tedavide olduğu yıllarda yeğeni Berlin İmsel yalnız kalmaması için onu kendi muhitine almıştı. Gerçi yaşı birlikte gezdiği insanlardan çok fazlaydı. Ama özellikle genç kadınlar onu hoş tutuyor, gençlik ve çankaya anılarını anlattırıyorlar, sevgi ve saygı gösteriyorlardı. Gezmeyi, eğlenmeyi, fıkra anlatmayı ve dans etmeyi çok severdi Kılıç Ali. Atatürk'le yıllarda sabahlamaya alışmıştı. Bu genç insanlar hiç gocunmadan sabahlara kadar gezip tozuyor, eğleniyordu. Bu neden eve gidip hoşlanmadığı adamlarla anlamadığı sanat konularında konuşacağına ya da asla inanmadığı politik söylemlere katılacağına Berlin'in çevresinde kalmayı tercih ediyordu. Süreyya'nın da çok yakında bu az paralı, çok laflı, komünist eğilimleri olan arkadaşlarından bıkacağını ve normal yaşama döneceğini düşünüyordu. Normal yaşamda sanat, Alaturka şarkılar olarak icra edilirdi onun gözünde. Haydi karısının hatırı için bir de kayınvalidesi Hakkı Hanım'ı yemeklerden sonra verdiği Chopin'li, hisli piyano konserlerinde sinyeye çekiversin. Hem Süreyya hem de Kılıç Ali, Süreyya yaşam tarzını değiştirmeyecek olursa bu evliliğin yürüyemeyeceğinin bilincindeydiler. Ama kimse ilk adımı atmıyordu. Süreyya 1951'in sonlarına doğru atölyesini seramik yapmak isteyen kimselere açarak seramik severlere bir fırsat tanımak istedi. Kendisi gibi bu sanata gönül vermiş bir sürü genç vardı. Çamurla çok güzel işler yapıyorlar ama fırınları olmadığı için işlerini pişiremiyorlardı. Ankara'da Gaziyetin Enstitüsü'nde Hakkı İzzet adında bir hoca kendi özel fırınını kurmuş ve öğrencileriyle bu işin meraklılarına fırının kapağını ardına kadar açmıştı. Adil'in Dino bile kullanmaktaydı ara sıra fırını. O niye bu iş İstanbul'da denemesindi? Harbiye'deki El Irak apartmanını geceleri sanatçı çevre doldururken gündüzleri de öğrenciler ve amatör seramikçiler doldurmaya başladı. Kılıç Ali'nin evinde hiç rahatı kalmamıştı. Evinden el ayak çekildikten sonra bile gece tuvalete gitmek üzere odasından çıktığı zaman da kendine kötü kötü hırlayan şeytanı sineye çekmek zorunda kalıyordu. Süreyya'nın Maya galerisi ve fırın arasında koşuştururken tek durağı her gün uğradığı Şakirpaşa apartmanıydı. Pompon adını verdiği minik yeğeni Sara ile hemen hemen her gün meşgul oluyordu. Paris'ten gelirken bebek bakım hakkında bir sürü kitap getirmişti. Asise'nin bu kitapları okumasını ve bebeği kitapların doğrultusunda büyütmesini istiyordu. Ben Fransızca bilmiyorum demişti Asife. Bu kitapları anlamam. Bir kursa yazılıp öğrensene demişti Freya. Vaktim yok, pomponcum vaktimi alıyor. Annemi bırakabilirsin. Çocuğumu kimseye bırakmak istemiyorum. Hem kaç kişi kitapla büyümüş ki, ne gerekirse yapıyoruz işte demişti Asife. Bir şeyi bilerek yapmak rastgele yapmaktan çok daha iyi netice verir. Hele bir çocuk nedeniyse. Freya esirgemiyordu lafını. Freya abla beni neden sevmiyor? Ona karşı bir hata mı işledim diye sormuştu bir keresinde Asife kayınpederini. Sen de onun çok çok istediği ama bir türlü sahip olamadığı bir şey var kızım. Bir çocuk. Bu yüzden seni biraz kıskanmasını hoş görmeli, alttan almalısın demişti Emin Paşa. Hakkı Hanım kocasının bu sözlerini duysa kıyamet koparırdı. Annesi için Freya sadece ve hep doğru olanı yapardı. Kızını kusurları ve hataları olabilecek bir insan gibi değil, asla yanlış yapmayacak olağanüstü bir varlık olarak görmüştür ömür boyu. Bu nedenle onun hoşlanmadığı kimselerden Hakkı Hanım da hoşlanmazdı. Ama Emin Paşa evde karısı kadar etkili olmasa da daha tarafsız olabiliyordu. Atife kayınpederini severdi. Emin Paşa'yı üzmemeye ve sözünü dinlemeye karar verdi. Sare tek tük kelimeler söylemeye başlamıştı. Freya'nın onu yine uzaktan sevmeye geldiği bir gün kayınpederinin ricasını kırmayarak ''Freya abla, siz pomponu ikinci anne gibisiniz. İster misiniz size hala yerine Freya anne desin?'' diye sordu Atife. Freya sarsıldı. İstemez olur muydu hiç? Çocuk acaba onu gerçek annesi gibi de sevebilir miydi ileride? Dünyada belki de tek istediği buydu artık. Sare'nin annesi olmak. İstanbul yeni bir yıla girmenin heyecanlı hazırlığı içindeyken Freya bir kere daha rahatsızlandı. Çocuğu görmeye gittiği bir gün öğleden sonra ''Kızım yüzün bembeyaz, neyin var?'' diye sordu annesi. ''Biraz ateşim var galiba anne'' dedi Freya. ''Bir derece versene bana.'' Hakkı Hanım'ın getirdiği dereceyi Freya koltuğunun altına koyup bekledi. Biraz sonra dereceye baktı ve annesi görmeden hemen silkeleyip dereceyi yıkamak üzere banyoya yürüdü. ''Ateşin kaçmış?'' diye sordu annesi. ''37 civarında'' dedi Freya. ''Sana biraz film vereyim mi?'' ''Ben çıkıyorum anneciğim, eve gidince alırım'' dedi Freya. ''Pomponu görmeden mi gidiyorsunuz Freya abla?'' dedi Atife. ''Birazdan uyanacak, yarın uğrarım.'' Freya serin havada yavaş yavaş yürüdü evine kadar. Ateşi 40'a yakındı. Demek hastalık yine yükseliyordu. Bıkmıştı bu hastalıktan, bıkmış usanmıştı. Önünde kendini bekleyen günleri düşündü. Çalışmak yok, gezmek yok, mayaya gitmek, seramik yapmak yok ve en korkuncu da Sara'yı görmek yok. Çocuğu zaten kucağına almıyordu. Onunla aynı odada mümkün olduğu kadar az kalmaya gayret ediyordu. Ailesiyle sessiz bir dayanışma içinde gibiydiler. Kimse neden odasında bu kadar az kaldığını ve onu kucaklamadığını sormuyordu. Ama herkes nedenini biliyordu. Şimdi verem yükselttiyse eğer ona uzaktan bakması bile mümkün olamayacaktı. Yine bir sanatoryumda sırt üstü yatacak, sabahtan akşama kadar bal, tereyağı ve taze yumurta yiyerek şişko bir domuza dönecekti. Niçin? Birkaç ay normal bir yaşam sürüp sonra yine sanatoryuma çekilmek için mi? Elinde kocasını bulmayı umuyordu ama henüz gelmemişti Kılıç Ali. Bezinlerde olabileceğini düşünerek oraya telefon etti. Hizmetçi kadın, Jane Hanım'a bezliğe gittiler. Akşam yemeğini orada yiyeceklermiş dedi. Kapattı telefonu Freya. Biriyle dertleşmek istiyordu. Onun dertlerini hiç sıkılmadan dinleyen sevgili dostu yoktu artık. Birden Şevki bir müthiş özledi. Belki hakkı vardı Şevki'nin onu koruması altına almak istemekle. Yalnızdı, yapayalnızdı. Tıpkı sevgili dostunun dediği gibi. Freya Kılıç Ali'nin eve dönmesinden umudunu kesince Paris'e bir telefon yazdırdı. Telefonu akşamın geç saatlerinde bağlayabildiler. ''Hayrola Freya?'' dedi Doktor Tibaux. ''Beni özlediğin için mi arıyorsun yoksa bir sorun mu var?'' ''Seni çok özledim ama bir de sorun var'' dedi Freya. ''Ateşim 40'a çıktı.'' ''Yarın hemen röntgen çektir ve neticeyi bana bildir Freya.'' ''Kendini de kızağa çek lütfen. Çamurla falan uğraşma, hemen yatağına gir'' dedi Tibaux. ''Fransa'da bir doktor vereme kesin çare bulduğunu söylüyor. Yarın onunla konuşacağım.'' ''Nasıl bir çare? Yeni bir ilaç mı?'' ''Hayır, kökünden halletmek de diyebiliriz. Hasta ciğeri kesip atıyor.'' ''Pek ciğerlek yaşanır mı?